Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta da sizinle birlikteyiz ve Medeniyet Coğrafyamız programında medeniyet coğrafyamıza dair yaşanan gelişmeleri Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt Hocam'la konuşacağız. Her zaman olduğu gibi hocam şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Halil Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ederim.
Evet hocam, bu haftada yine gündem başlıkları dop dolu. Öncelikle ABD Başkanı Joe Biden'ın hafta başında aldığı kararı konuşalım. Daha önce ABD başkanları acaba 24 Nisan geldiğinde, yani 1915 olaylarının yıl dönümünde soykırım kelimesini kullanacak mı, kullanmayacak mı diye beklenirdi ve bu açıklama takip edilirdi. Daha önceki başkanlar bunu söylemekten imtina etmişti. Zannedersem Reagan, yanılıyorsam düzeltin lütfen hocam, bu ifadeyi kullanmıştı yıllar önce. Ama bu ifadeyi son dönemde kullanan ilk isim ABD Başkanı Joe Biden oldu ki daha önce de soykırım ifadesini kullanacağını söylüyordu, ima ediyordu ve nihayetinde ABD'nin elinde bulunan bir koz elinden çıkmış oldu desek yanılmayız herhalde. ABD Başkanı'nın soykırım ifadesini kullanması neyi değiştirir hocam? Yani Türkiye açısından bu ifadenin kullanılıp kullanılmaması ne anlam ifade ediyor? Bize bunları anlatabilir misiniz?
Evet, hayırlı Ramazanlar dileyerek programımıza başlayalım. Nedense hem İslam coğrafyasında hem Türkiye'de her Ramazan-ı Şerif geldiğinde böyle ısıtılıp gündeme konulan ve insanların maneviyatına halel getirecek olaylar vuku buluyor. Bu sene de yine aynı şekilde dünyanın çeşitli bölgelerinde ve Türkiye'de benzer hadiseler yaşıyoruz maalesef. Biden'ın açıklaması şu açıdan önemliydi. Zaten seçim öncesi vaat etmişti. Bunu ben tanıyacağım demişti ve üstelik yaşı 80'leri geçmiş, tekrar aday olması mümkün olmayan, doğduğu yani ilk gençliğinden beri hep senatörlük yapmış tuzu kuru bir insan. Dolayısıyla bu saatten sonra kimseye bir diyet borcu da yok ve vaat ettiği gibi de tanıdım dedim. Peki bunun sonuçları ne olabilir? Türkiye her yıl bu stresi yaşamaktansa oldu, kurtuldu. Ve ciddi bir sonucun çıkacağını da ben tahmin etmiyorum açıkçası. Zaten Konstantinopol ifadesini kullanarak, evet, yani İstanbul'a İstanbul deneyerek Konstantinopol diyerek, yani bunu Osmanlı zamanında olmuş bitmiş. Çünkü soykırım ciddi olarak böyle bir şey vuku bulmuş olsa, ki Hitler'in bu Nazi Almanya'sında Yahudilerle ilgili uygulamalardan dolayı Almanya hala tazminat ediyor. Milyar dolarlık tazminat. Dolayısıyla işin sonunda Türkiye'nin tazminat ödemesi, toprak vermesi gibi olaylara kadar gider ki bunun resmi belgelerle ispat edilmesi lazım. Böyle bir şey zaten söz konusu değil. Şimdi dilerseniz ben olayı şöyle bir farklı bir cepheden açıklamak isterim.
Buyurun hocam, lütfen.
Şimdi duyarız işte anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, şu günü, bu günü. Hepsinin de tarihte bir şey vardır yani.
Hikayesi vardır.
Hikayesi vardır. Şimdi bu 24 Nisan'da da işte Osmanlı Devleti 1. Cihan Harbi'ne giriyor. Ve 1915 yılında savaşa giriyor. 1916 yılının 24 Nisan'ında ise Osmanlı askerleri Çanakkale cephesinde savaşırken ve iş çeşitlileri savaşırken Taşnak, Kınçak ve bugünkü PKK benzeri Ermeni tetkiş örgütleri köyleri basıyorlar, katliamlar yapıyorlar ve 24 Nisan, bakın altını çiziyorum, teşkilin olduğu tarih değildir. Bu teşkilatların, bu terör örgütlerinin kapatılıp elebaşılarının yüzlercesinin tutuklandığı tarihtir.
Evet.
Halbuki tehcir Nisan'ın 24'ünde değil, Haziran ayında başlamıştır. Tehcir dediğimizde Doğu Anadolu bölgesindeki Ermenilerin yine Osmanlı toprağı olan Suriye, Lübnan coğrafyasına, yani başka bir bölgeye ki o zaman Osmanlı toprağı nakledilmesidir. Böyle bir şey dünya gündemine getiriyorlar ve 150 bin civarında hastalıktan, savaştan kırılan Ermeni sayısını bunlar bir rakam daha koyarak bir buçağa çıkarttılar. Bunun Türkiye'ye yönelik sonuçları ne olur derseniz, bu işler güç meselesi. Şu anda Türkiye'nin mevcut konumuyla Amerika Birleşik Devletleri ve diğer başka ülkelerin sadece işte sakız gibi bunları dünya kamuoyunda Çin'i, Türkiye'yi zor durumda bırakmak istemelerin ötesinde böyle tazmin atmış vesaire bir şey çıkacağını sanmıyorum. Aslında oldu da kurtulduk yani. Önümüzdeki evet. 24 Nisan'da hiç olmazsa Amerikan Başkanı soykırım diyecek mi demeyecek mi diye de bir derdimiz kalmayacak bundan sonra.
Evet. Hocam peki Türkiye'nin verdiği tepkiyi yeterli buldunuz mu? Mesela İncirlik Üssü'nün kapatılması yönünde çağrılar var ki Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bir açıklamayla bu üssün bir Türk üssü olduğu ve mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğunu ifade etti. Sanki bir gönderme, bir ima, bir mesaj verilir gibi bir açıklamaydı. Acaba böyle bir şey mümkün olabilir mi, gündeme gelebilir mi?
Amerika ile yani 1990 yılına kadar Göbek'ten bağımlı bir ülkeydik. Dolayısıyla şu anda bile NATO çerçevesinde Afganistan'da, Kosova'da, dünyanın birçok yerinde Amerikan askerleriyle askerlerimiz aynı kampta mücadele ediyor. Irak, Suriye meselesi var. Dünya işte ekonomik sistemde Amerika'nın bir rolü var. Dolayısıyla Türkiye'nin devlet aklı bunların hepsini ortaya koyup, ölçüp, biçip ona göre tavrını koyuyor. Yani biz sadece bir Ermeni hadisesinden dolayı yahut da Suriye'nin kuzeyindeki YPG'lilerden dolayı yahut da bir yani işte bir ekonomik olarak bize manipülasyon yaptılar diye Amerika ile bütün ipleri koparmak öyle de kolay bir şey değil. Dolayısıyla bunlar büyük iç içe girmiş hesaplar, dengelerdir. Devlet aklı buna gereken zamanda gereken tepkiyi verir. Zaten o üsler hem bir problemdir Türkiye için. Türkiye içerisindeki başta İncirlik olmak üzere bir sıkıntı oluşturur. Hem de Türkiye'nin elinde bir kozdur. Yani onu da o şekilde düşünmek lazım.
Peki hocam. Tabii ABD ile sözde soykırım tartışması sürerken bir taraftan da ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 konusunda bir açıklama geldi ve S-400 konusunda ABD'nin Türkiye'yi uyardığını ve bu S-400'lerin ABD için tehdit oluşturduğunu ifade etti. Biz biliyoruz ki ABD Türkiye müttefik. Acaba kendini hasım olarak mı görüyor ki S-400'ler ABD için tehdit oluşturuyor? Ne dersiniz hocam?
Şimdi bunun ABD için tehdit oluşturmadığını her iki taraf da bilirler. Ve Türkiye'nin siyasi iradesi bu S-400 füzelerini alıp Rusya ile ilişkilerinin bu noktaya gelip hem iç kamuoyu hem milli güvenlik çerçevesinde artık bu noktadan sonra hani dönülmez ufkun akşamındayım diye bir söz vardır. Yani Türkiye bu saatten sonra S-400'lerden vazgeçmesi hem siyasi olarak hem de askeri ve stratejik olarak mümkün değildir. Amerikalılar da bunu pekala bilirler. Sadece bu Türkiye'nin tutturma bağlamında elinde demek ki kullanacak fazla malzemesi kalmamış ki bunları dönüp dolaşıp gündeme getiriyorlar. Bu da Amerika açısından ayrıca düşündürücü bir durum diye düşünüyorum.
Evet hocam. Peki bir başka önemli meseleye geçelim hocam. Cenevre'de 5 artı Birleşmiş Milletler nezdinde bir Kıbrıs meselesi konferansı düzenlendi. Bir toplantı yapıldı. Fakat bu toplantı istenilen sonucu vermedi ve sonuçsuz bir şekilde nihayete erdi. Türk tarafı bu toplantıda iki taraflı bir devlet çözümünden yana olduğunu ifade etti. Fakat maalesef her zaman olduğu gibi Rum tarafı işi ipe un sermekle sürdürdü. Ne dersiniz? Yani önümüzdeki süreçte yeniden bir toplantı yapılabilir mi? Kıbrıs meselesi iki devletli bir çözüme kavuşabilir mi? Bu konuda Türkiye'nin tezlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun hocam.
Şimdi Kıbrıs meselesi zamanın ruhuna göre sürekli şekillenen, değişen bir siyasi bir dünya gündeminde var olan sorundur. ki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana da hala çözüm bekleyen dünyanın işte Keşmir sorunu, Filistin sorunu gibi sorunlardan bir tanesidir. Malumunuz 1571'den 93 harbine 1876'ya kadar Osmanlı toprağı olan 300 küsur yıl, daha sonra İngilizlere geçici üs olarak verilen fakat Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin ilhak ettiği ve manda yönetiminde 1960'a kadar gelen bir Kıbrıs'tan bahsediyoruz. İşte bu dönemde EOKA Fetiş Örgütü'nün Türklere yapmış olduğu zulümler neticesinde Türkiye'nin de garantörlüğü çerçevesinde 1960 yılında bir federasyon kuruldu. Cumhurbaşkanı Rumlardan, Başbakan Türklerden olmak üzere iki toplumlu bir federe devlet üzerinde anlaşma sağlandı. Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında. Ancak Rumlar bunu asla kabul etmediler. Enosis çerçevesinde Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamayı düşündüler. Ve mevcut anlaşmaya uyulmayınca da 1974'te barış harekatı oldu. Türkiye adanın üçte birini kontrol etti. 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Fakat bütün dünya ülkeleri bunu kabul etmediği için de facto bir devlet idi. Ancak Kıbrıs'ın 2004 yılında Avrupa Birliği'ne giriş referandumunda Rum tarafının tek yanlı olarak Avrupa Birliği'ne girmesini bir koz olarak ele düşünüp dünya genelinde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak geçen ve Kıbrıs'ın bütününü sanki Rumlarınmış gibi kağıt üzerinde resmi olarak gösteren bir durumdan faydalanarak Rum kesimi sürekli olarak Türkleri orada bir azınlık statüsünde görmeye başladı. Ve bu Kıbrıs müzakereleri de 40 yıl aşkın süredir bu şekilde devam ediyor. Ancak gelinen noktada Türkiye diyor ki artık biz burada de facto bir devlet olmaktan çıkıp resmi bir ada içerisinde iki ayrı devlet olacağız. Mesela Hispaniola Adası diye bir ada vardır Orta Amerika'da. Haiti ile Dominik Cumhuriyeti diye iki tane devlet vardır bir ada üzerinde. Yani demek ki dünyada ada üzerinde birden fazla devlet olabiliyor. İşte Papua Yeni Gine ile Endonezya arasında paylaşılmıştır Yeni Gine Adası. Veya Borneo Adası'nda 3 tane devlet vardır. Yani Brunei Sultanlığı vardır, Malezya'nın, Endonezya'nın toprağı vardır. Yani bir adanın üzerinde tek bir devlet olacak diye bir kural yoktur. Dolayısıyla Türkiye de diyor ki artık biz 40 yıldır masaya oturduk, anlaşamıyoruz. Bundan sonra herkes kendi yoluna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrı bir devlettir. Dolayısıyla artık biz federasyon olmaktan, yani ortak olmaktan vazgeçtik diyor Türkiye. İşin açıkçası. Evet. Peki yani Rumlar da gelin işte anayasayı değiştirelim. İşte 1960'a geri dönmek istiyorlar aslında.
Evet.
Yani işin açıkçası Rumlar 1960'ta kabul etmedikleri, bozdukları o yasal çerçeveye dönmek istiyor. Ve Türkiye'de artık köprünün altından çok su var aktı. Artık bugünün ruhuyla hareket edeceğiz. Ve Kıbrıs iki toplumlu bir federe devlet değil, iki ayrı bağımsız devletin olduğu bir adadır tezini Türkiye bütün dünyaya deklare ediyor. Kuzey Kıbrıs'ın da bu konuda arkasında olduğunu beyan ediyor ve doğrusu da budur zaten.
Peki hocam, bundan sonrası için atılacak adımlar nelerdir? Mesela İngiltere'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayı değerlendirdiği iddia edildi Sunday Express gazetesinde. Mesela İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması ne anlam ifade eder? Ve bundan sonraki atılacak adımlar neler olabilir?
Kıbrıs Adası'nda Türkiye'den sonra en çok böyle hem iki büyük üssü vardır. Toprak kara parçası Kıbrıs'ın %3'ü şu anda İngiliz üssü konumunda, iki ayrı üs var. Hem de siyasi ağırlık olarak garantör
ülke olarak.
Üç garantör ülkeden biridir. Bu nedenle İngiltere'nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması dünyadaki ülkelerin yarısının tanımasına eşdeğerdir. Böyle olunca işte Doğu Akdeniz'de sanırım Amerika ile Rusya ile İngiltere'nin çıkarları çatışmaya başladı. Onlar Rum kesimden taraf olunca, yani bu da kaderin garip bir cilvesi. Mesela Türkiye Karabağ sorunu çözdükten sonra Azerbaycan'dan başlayarak kardeş, dost ve ülkelerin yavaş yavaş Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız bir devlet olarak zaten de facto var olan, yani parlamentosuyla, askeriyesiyle, halkıyla, toprağıyla var olan bir devlete, yani doğmuş bir çocuğa nüfus cüzdanı çıkarmak gibi bir şeydir tanıma hadisesi. Bunun da bundan sonra yavaş yavaş yakından uzağa doğru gerçekleştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Artık Cenevre gibi toplantıları, uluslararası toplantılardan pek bir şey çıkacağını düşünmüyorum ben açıkçası.
Evet. Peki hocam, yani oyalama taktikleri olarak nitelendirilebilir. Bir başka önemli gündem başlığımız hocam, geçen hafta sonu yeni bir operasyon duyurusu yapıldı. Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım operasyonları başlatıldı. Metina merkezi ve çevresindeki yine terör üslerine yönelik Irak'ın kuzeyinde bir temizlik harekatı yapılıyor. Ve şu ana kadar da 40'a yakın terörist etkisiz hale getirildi. Hocam, bu operasyonu nasıl değerlendirmek gerekir? Mesela Sincar'a bir operasyon yapılacak mı diye bekliyorduk ama farklı bir noktada operasyonlar gerçekleşiyor. Kandil'e kadar uzanır mı? Bu operasyonu şöyle, nasıl değerlendirirsiniz?
Olayı şöyle düşünmek lazım. Türkiye'nin de belli bir gücü vardır. Operasyon yapabilme gücü vardır. Normalde Sincar'a az önce bahsettiğiniz gibi operasyon yapılabilir diye bekleniyordu. Ancak Haçlı Şabi faktörünün devreye girmesi için, Haçlı Şabi'nin arkasında hem Irak Şiilerinin hem İran'ın olması, Türkiye oraya bir operasyon yaptığında Irak'taki Şiileri ve bölge ülkelerini karşına alma riski olduğu için bunu biraz daha B plan olarak, C plan olarak alt sıralara kaydırdı. Ve bu hemen Çukurca'nın, Hakkari'nin güney kısımlarındaki o kamplarda, yani sınırdan 30 kilometreye kadar, yani Trump döneminde de zımni bir anlaşma yapılmış idi. 20 mil civarında, yani bu 30-35 kilometre derinlikte hem Irak'ta hem Suriye'de terör kamplarının temizlenmesi, orada güvenlikli bir bölge oluşturulması. Dolayısıyla daha çok sadece PKK'lıların olduğu bu yörelerin hem bahar döneminde hareketlenmelerini engellemek için bir bahar temizliği, hem de o 24 Nisan o soykırım ifadelerine bir Amerika'ya da bir mesaj olarak da bu operasyonu değerlendirebiliriz.
Peki. Yine Amerikan medyasına yansıyan bir haberde Biden'ın sözde soykırım ifadesini kullanmasına cevap olarak PYD'ye de Türkiye'nin bir operasyona hazırlandığı yazıldı. Buna dair bir şeyler ne demek istersiniz?
İbrahim Bey, hani diyelim ki mevcut bizim komandolarımız, askeri kara ve hava birliklerimiz bir bölgeye gidip operasyon yapıp orada bir takım sonuç alabilir. Ancak bunun bölge ülkeleriyle ilişkiler, dünya kamuoyundaki durumu, bütün bu denklemler hesaba katılıp öyle adımlar atılıyor. Yoksa yani orada terör varlığının bilinmediğinden yahut da operasyon yapma gücünün olmadığından değil Türkiye'nin. Yani her şey işte o kıvama gelmesi bekleniyor ve dünyadaki o konjüktürün uygun olduğu an o hareket yapılıyor. Şimdi siz operasyonla elde ettiğiniz teröre karşı güvenlikli faydanın yanı sıra size ekonomik olarak bir operasyon çektiklerinde bunun size vermiş olduğu zarar hesap ediyorsunuz. Bunlar hepsi hesap kitap işidir ama Türkiye şunu net bir şekilde söylüyor. Yani Irak'ta ve Suriye'de PKK'nın güdümünde bir yapılanmanın olmasına izin vermeyeceğiz. Biz bugün de vermeyeceğiz, bundan 20 yıl sonra da vermeyeceğiz diyor Türkiye. Bu nedenle bu konuda Türkiye'nin tavrı açık, nettir. Buna göre hesap yapanlar hesabını tekrar gözden geçirmesi gerekir diye.
Peki hocam, bu operasyon aynı zamanda İran'a da bir mesaj niteliği taşıyor mu?
Ya İran çok ayrı bir ünite başlığıdır. Yani İran hakikaten bölgede her zaman kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye'nin yani o gerek Suriye'de olsun gerek başka bölgelerde olsun yapmış olduğu operasyonların içerisinde hep İran bir problem olarak çıkmıştır. Yani bugün Suriye'nin bu noktaya gelmesinde de Lübnan Hizbullah'ına İran'ın vermiş olduğu destek ve onun sonrasında işte Halep'in yerle bir olması, Suriyeli mültecilerin bu kadar bu drama gelmesi de İran'ın da büyük rolünü olduğu bir gerçektir. Evet. Yani Türk-İran ilişkilerinin zaten geriye dönük baktığımızda ta 500 yıl gerisinden bu hikaye başlar. Dolayısıyla bu programımızın konusunu çok aşar bu konu.
Peki hocam. Bu bölümü noktalıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz hocam. Aranın akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın tamam. Lütfen. Bu aranın ardından tekrar birlikte olacağımızı ifade edelim. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz değerli dinleyenler. Efendim Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Kendisi telefon hattımızda, şu anda telefon hattımızın diğer ucunda yayınımıza bu şekilde dahil oluyor. Hocam tekrar merhaba.
Merhaba İbrahim Bey.
Evet hocam, Suudi Arabistan'la Mısır'la Türkiye ilişkilerini geliştirmek istediğine dair haberler yer alıyor ve bu konuda adımlar da atılıyor. Hem Suudi Arabistan tarafından hem Türkiye tarafından, Mısır tarafından, ama ilginç şeyler de oluyor. Bir taraftan ilişkilerin düzelmesi için adımlar atılıyor, niyet beyanları ortaya konuluyor, ama diğer taraftan da Suudi Arabistan ülkedeki Türk okullarını kapatıyor. Suudi Arabistan yönetiminin başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldığı bildirildi hocam. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Altında yatan sebepler nelerdir? Yani bir taraftan ilişkileri düzeltelim deniliyor, bir taraftan da bu şekilde kararlar alınıyor. Bunu nasıl izah edersiniz?
Şimdi Türk okulu kavramına bir açıklık getirelim. Dünyadaki Türk okulları 1990 sonrasında genellikle bu Fethullah Gülen Cemaati Şemsiyesi adı altında açılan okullardı. İngilizce eğitim yapıyorlar idi. Ve biz mezunlar da gidip Amerika'da yüksek öğrenimlerle devam ediyorlar idi. Yani sonuçta bizde yemlenip Amerika'ya yumurtlayan tavuk misali. Fakat bu Suudi Arabistan'daki Türk okulları o kapsamdan farklı. Şimdi nasıl ki Afrika'daki birçok Türk okulları Maarif Vakfı'na devrediliyor, Balkanlar'da falan. Fakat Suudi Arabistan'daki Türk okulları, orada Mekke, Medine, Cidde gibi kutsal toprakların olması, Türkiye'nin Suudi Arabistan'la tarihi bağların bulunması sebebiyle geçmişi çok eskilere giden bu okullar, yani Türk Dışişleri Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim'in anlaşmaları çerçevesinde, yani bu FETÖ'den devredilen okullardan ayrı okullardı bunlar.
Evet.
Çünkü o bölgede yaşayan bizim gerek ticaret, gerek bürokrasi ve hac hizmetlerinde bulunmak üzere orada bulunan vatandaşlarımızın çocuklarımız olduğu okullardı ki bu hac hizmeti yüzyıllardan beri var olan bir şeydir. Şimdi nasıl ki tek bir Amerika yoktur dediğimiz gibi, tek bir Türkiye yoktur. Yani işte 90'lı 80'li yılların Türkiye'sini düşündüğümüzde, işte siyaset, asker, bürokrasi, dış güçlerin ülkenin politikasında izleri olurdu. Suudi Arabistan'da da şimdi görünüşte bir Kral Selman var ama çok ileri yaşlarda, işte akli şeyde, melekeleri de bazen normal oluyor. Akıllı uslu kararlar veriyor. Peki bazen sanırım ipler Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın elinde çoğu şekilde. Ben mevcut yaşlı kralın Türkiye ile ilişkileri bu noktaya geleceğine ihtimal vermiyorum. Yani kesinlikle o biraz daha makul bir insandır ama genç yeni yetime bu prens biraz daha İsrail, Amerika
güdümünde
olduğu için, yani orada da işler böyle biraz el çabukluğuyla dönüyor. Bir taraftan bir el Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye çalışırken, diğer taraftan da işte bu ekip ilişkileri nasıl baltalarızın yollarını alıyor ve onlardan bir tanesi de budur diye düşünüyorum. Ama bu karar ileride düzeltilebilir diye ümit ediyoruz. Çünkü mevcut bu çok köklü bir yapısal kurumlardır onlar. Yani ümit edelim bu yanlıştan Eylül'e kadar dönülür.
Peki hocam. Suudi Arabistan demişken sadece Türkiye ile hani ilişkileri düzeltme gayreti yok. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman İran'la da ilişkiler kurmak istediklerini söyledi. Bir taraftan da Kral Selman da Katar emirini ülkesine davet etti. Bu şekilde sıcak açıklamalar yer alıyor. İran'dan da Prens Bin Selman'ın bu açıklamasının olumlu karşılandığı açıklaması geldi. Bu noktada neler söylemek istersiniz?
Yani İran ve Suudi Arabistan birbirlerinden pek haz etmezler. Birbirlerinin hep arkadan kuyusunu kazarlar. Ama savaşmayı da pek göze alamazlar. Çünkü hem Suudi Arabistan için hem İran için böyle bir şey yıkım olur. İki büyük gücün bölgede sıcak bir çatışmaya girmesi. Bu nedenle zaman zaman ipler çok gerildiğinde, artık işler çığırından çıkmak üzere olduğunda siyasiler bazen böyle ortamı yumuşatan mesajlar verirler. Biraz yumuşar, yakınlaşırlar ama hiçbir zaman da İran'la Suudi Arabistan'ın dost olmasını beklemek çok büyük iyimserlik olur. Sıcak bir çatışmaya girmek de çok riskli olur. Bu nedenle işte bu dostlukla savaş arasında gelgitler hep ola gelmiştir. İşte bu da böyle bir mevsim diye düşünelim.
Peki hocam. Filistin'e geçelim hocam. Önümüzdeki günlerde, aylarda Filistin'de seçim kararı alınmıştı. Fakat İsrail'in Kudüs'te seçimlere izin vermemesi sebebiyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Kudüs olmadan seçimlere gitmeyeceğiz dedi ve seçimleri erteledi. Avrupa Birliği ve Türkiye'den İsrail'e çağrı geliyor. Kudüs'te seçimlere müsaade etmesi noktasında açıklamalar var. İsrail'in Kudüs'te seçimlere izin vermemesinin sebebi nedir? Ve Filistin'de seçimlerin ertelenmesi neye sebep olur? Buyurun hocam.
Şimdi böl parçala yut politikası izlemiştir İsrail 100 yıldan bu yana. Hatta 1948'de o ilk bağımsızlık sürecinde İsrail toprakları sınırlarında kalan ve nüfusun yaklaşık %15-20'sini oluşturan Müslüman Araplara vatandaşlık hakkı vermiştir ve onların durumları nispi olarak iyidir ama Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs bunun dışında bırakılmıştır. Bunlar de facto bir yapıya sahiptirler. Ne İsrail vatandaşıdır bu kişiler, ne de bağımsız bir Filistin devleti olabiliyorlar. Yani ne yaşar ne yaşamaz hesabı. Şimdi sonra da bu Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nin arası tamamen İsrail tarafından bir hançer gibi İsrail araya girdi. Ve birbirinden kopuk iki bölge. Doğu Kudüs'e gelince Doğu Kudüs stratejik olarak, ekonomik olarak değil ama manevi olarak ve simgesel olarak bütün İslam dünyasının ve Filistin davasının bir simgesidir. Ve Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Kudüs'ün doğu kesimi İsrail şimdi bu bölgeyi de kendi güdümünde görerek Filistin seçimlerinde burada yaşayan insanların oy kullanmasını engellemeye çalışıyor ki zaten yaptığı işlerin hepsi hukuksuzdur ama İsrail kademe kademe, adım adım ilerleyen bir politika izliyor. Yani bir mahalleye geliyor, bir çocuğun bir işte askere taş atmasını bahane gösteriyor. Adamın evini yıkıyor. Diyor ki bu mahalleden bu sene iki tane ev yıkmışsam diyor. Tamam, bunların yeni ev yapmasını da engelliyor. Seneye üç tane daha yıkarım diyor. Öbür seneye beş tane buraya Yahudi yerleşimci getiririm diyor. Yani işi böyle adım adım, adım adım dünyanın da dikkatini çekmeden, yani siz birdenbire 100 tane, 1000 tane evi yıksanız dünya kamuoyunda haber konusu oluyor. Ama bir tane ev yıkılıyor. Yani kimsenin bir çok da fazla dikkatini çekmiyor. İşte şimdi de Doğu Kudüs'ün seçimlere girmesini engelleyerek orayı yutma planının bir parçasıdır diye düşünmek lazımdır bu olay.
Peki İsrail izin vermediği müddetçe Filistin'de seçimler yapılamayacak mı hocam? Bu neye sebep olur?
Hayır, İsrail'in izniyle alakası yok. Filistin tarafı kendisi diyor, yani Doğu Kudüs'tekiler oy kullanamayacaksa biz Batı Şeria ve Gazze'de de seçim yapmıyoruz diyor. Yani dünya kamuoyunu bu noktaya çekmek istiyor. İsrail'in müsaadesiyle alakalı bir durum değil bu. Filistinler kendileri diyor, İsrail normal olarak Filistin halkının yapacağı bir siyasi tercih konusunda diyor ki, üç bölgeden Batı Şeria oy kullanabilir, seçim yapabilir, Gazze Şeridi seçimini yapabilir ama Doğu Kudüs diyor seçime katılamaz diyor. Yani seçime katılamamasını kabul etmesi demek Filistin otoritesinin artık orayı zımni olarak İsrail'in kontrolünde olduğunu kabul etmek anlamına geliyor.
Peki Avrupa Birliği'nden bir çağrı geldi. ABD'den de bu yönde bir çağrı beklenebilir mi? Ya da İsrail bu noktada ikna edilebilir mi?
Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden çok fazla bir şey beklemek biraz zor da Avrupa Birliği hakikaten Avrupa Birliği içerisinde vicdan sahibi ve bu konuda Filistin davasını destekleyen çok sayıda siyasi figür vardır. Onu hakkını yememek lazım. Ancak Avrupa Birliği'nin de bir yaptırım gücünün olduğunu söylemek zor. Yoksa yani hakikaten Avrupa Birliği içerisinde en az Türkiye kadar bu Filistin davası konusunda sesini yükselten, samimi olarak yani onların mazlum olduğuna inanıp o davayı savunan insanların var olduğunu bilmek gerekir. Yani Avrupa'yı o konuda, Filistin davası konusunda hatta böyle öbür kefeye koymamak lazım. Amerika'nın içerisinde de olmakla birlikte ama Amerika'da bizimleri elinde tutan grupların Yahudi ve Siyonist lobiye karşı herhangi bir söz söyleme yetkinliği yok. Çünkü ipler onların elinde.
Evet hocam. Peki hocam, bir başka gündem başlığı Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasında sıcak bir gerilim yaşanmıştı ve Rusya'nın askerlerini çekmesiyle orada durum sakinleşmişti. Ancak ilginç bir açıklama var. Ukrayna-Rusya krizini değerlendiren ABD'li Kor General Ben Hoggs, Rusya'nın sınırdan çekilme kararını bir masal olarak değerlendirdi ve Moskova yazın Ukrayna'ya saldırabilir dedi. Gerçekten de Rusya'nın böyle bir planı mı var? Yani yaptığı, daha önce yaptığı tatbikat bir test miydi? Acaba yazın gerçekten de Ukrayna'ya yönelik bir saldırı olabilir mi? Ne dersiniz?
Burada Rusya'dan çok olayı kaşıyan Amerika olduğunu düşünmek gerekiyor. Şimdi olay şöyle, yani fotoğrafı şöyle görmek lazım. Şu anda Donbas bölgesi dediğimiz yer, Kırım dediğimiz yer kadim Rus topraklarıdır. Orada yaşayan insanlar da Ruslardan oluşuyor. Ancak Stalin'in ölümünden sonra Kruşev zamanında sınırlar değiştirilmiş ve Ukrayna içerisinde kalmış. Rusya diyor ki yani Ukrayna bizimle beraber, aynı Belarus'un yaptığı gibi, diğer bağımsız devletler toplumunda ülkeler yaptığı gibi, yani sorun çıkarmazsan diyor, yani bizim ailenin bir ferdi olduğunuzu kabul ederseniz diyor, mutlu mesut yaşar gideriz diyor. Ama siz diyor işte NATO'ya gireceğiz, Avrupa Birliği üyesi olacağız ve nüfusunun gayri ekseriyetinin Rus olduğu bir bölgeyi siz NATO üyesi yaparsanız diyor, kılıçlar çekilir, işin sonu kötüye varır diyor. Yani bunu nasıl ki Türkiye Suriye'de ve Irak'ta bir PKK'nın siyasi yapılanmasına müsaade etmem dediği gibi, Rusya'nın da böyle bir kırmızı çizgisi var. Şimdi Amerika bunu çok iyi biliyor. Ortamı germek istediği zaman Ukrayna'ya gel gel diyorlar. Dolayısıyla burada ne Ukrayna ne de Rusya değildir. Yani yazın bölge ısınacaksa bu İngiltere, Amerika gibi batılı güçlerin bölgeye veya Ukrayna'ya amiyane tabiri ne kadar gaz verip veyahut da olayı ne kadar buzdolabına koymalarıyla ilgili bir konu. Ama işte Amerika veya İngiltere Karadeniz'e donanma göndermeye kalktığında o bölgedeki insanlar bir şekilde gönül bağı olarak Rusya'yla, yani gönlünü resmi olarak Ukrayna içerisinde yaşayan ama etnik olarak, dil olarak, gönül dünyası olarak Rusya'yla birlikte olan insanlar olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Donbas bölgesinde yaşayanların, bu Donetsk, Havros ve diğer bölgelerdekiler. Bu nedenle yani haberler de Amerikan kaynaklı çıktığı için demek ki Amerika'nın yazın bölgeyi karıştırmaya yönelik planı vardır diye o haberi okumak lazım.
Peki hocam. Bir başka gelişme, Kırgızistan-Tacikistan sınırında bir çatışma var hocam. Bölgede tansiyon yükselmiş durumda. Su dağıtım şebekesinin kontrolü sebebiyle başlayan gerilim çatışmaya dönüştü. Önce halklar arasında taşlı saldırı gerçekleşti. Sonra askerler devreye girdi. Silahlı çatışmada 6 kişinin öldüğü, 115 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Ve Özbekistan'da her iki tarafı diyalog masasına davet ediyor. Bu Tacikistan Kırgızistan sınırında neler oluyor hocam? Sebep nedir? Bize biraz anlatabilir misiniz?
Şimdi Orta Asya'nın veya Batı Türkistan'ın Çukurova'sı olarak bilinen Fergana Havzası diye bir bölge var. Bizim Trakya büyüklüğünde yaklaşık olarak 20-25 bin kilometre karelik bir arazi. Burası çok verimli tarım topraklarından oluşuyor. Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın burada toprakları var, şehirleri var. Fakat sınırlar öylesine iç içe girmiş durumda ki bu Sovyetler döneminin de bir siyasi politikasıdır. Çünkü Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra orada öyle bir enkaz ve ihtilaflı konular bırakmış ki insanların ister istemez birbirleriyle ihtilafa düşmeleri ve kavga etmeleri kaçınılmaz hale geliyor. Çünkü ortada bir siyasi sınır var ama bir bakıyorsunuz Kırgızistan tarafında Tacik köyleri var. Tacikistan tarafında Kırgız köyleri var. Şey olarak, fiziki olarak siz başka ülkenin sınırlarındasınız ama siyasi olarak başka ülkeye bağlısınız. Yani böyle yani oranın siyasi coğrafyasını bilenler için bu tür gerginliklerin çok muhtemel olduğunu bilmek gerekiyor. Mesela o Celalabad yöresinde de Kırgızistan ve Özbekistan arasında sınır anlaşmazlıkları vardır. Tacikistan 200 bin kilometre karelik bir ülkedir ama çok az bir toprak parçası o Fergana Havzası'ndadır, Hocent bölgesinde ama nüfusunun %40'ı oradadır. Kırgızistan nüfusunun yarıya yakını Fergana Havzası'ndadır. Özbekistan'ın da önemli yerleşim merkezleri, maden ve doğal gaz kaynakları yine Fergana Havzası'ndadır. Yani Orta Asya'nın en mümbit, en verimli, en değerli arazilerinin olduğu ve alan olarak küçük ama nüfus yoğunluğu bakımından büyük olan bir bölgedir orası. Ve üç ülke arasında da böyle merak edenler o haritayı açıp baktıklarında yani sınırın hangi ülkenin nerede hançer gibi birbirlerine saplanmış bir sınır yapıları vardır. Ve bu Sovyet ve Çarlık Rusya'sından başlayarak Sovyetlerin geriye bırakmış olduğu yani amiyane tabirle oradaki Müslüman Türk Cumhuriyetlerine Sovyetlerin atmış olduğu bir kazıktır o. Oradaki insanlar da zavallı insanlar birbirleriyle didişiyorlar.
Evet hocam. Son olarak Ramazan-ı Şerif'in de artık yarısını geçtik ve yavaş yavaş Ramazan'ı da uğurlamaya hazırlanıyoruz hocam. Ramazan demişken tabii birlik, beraberlik, yardımlaşma, kardeşlik duygularının arttığı bir mevsim olarak yaşıyoruz. Medeniyet coğrafyamızda mesela Afrika'da Ramazan'a dair, yardımlaşmaya dair neler söylemek istersiniz? Bu duygu ve düşüncelerinizle bu haftalıkta programımızı noktalayalım hocam.
Evet, şimdi hep Afrika kelimesi aklımıza çıkınca, gelince hep yardım organizasyonlarıyla Afrika'yı biz şey yapıyoruz. Mesela geçtiğimiz hafta biraz konuştuk. Çat örneğinden yola çıkarak bu sorunuzu cevaplamak istiyorum. İşte Çat Devlet Başkanı'nın suikaste kurban gitmesinden sonra başlayan karışıklıklardan sonra oğlu yönetimi devraldı ulusal konsey olarak. Mesela bakıyorsunuz Çad'ın güney kısmı bir petrol denizi, verimli tarım toprakları. Yani Türkiye'nin iki katı büyüklüğündeki bir arazi. Ama 15-16 milyon bir nüfus var ve insanlar işte Çad'a yardımdan bahsediyor.
Evet.
Merkez Bankası yok. Çünkü Merkez Bankası Fransa'da Fransız frankını kullanıyorlar. Bu Çat'ta böyle, Nijer'de böyle, Burkina Faso da böyle ve 53-54 tane Afrika ülkesinin yaklaşık 1/3 tamamen hala göbekten Fransa'ya bağlı. Ve işte Fransa'nın etkisinin kırılmasına bağlı olarak orada bir takım işte siyasi hadiseler oldu. Şimdi Ramazan iklimine geldiğimizde o bölgenin kaynaklarını sömüren ülkeler maalesef o insanlarla ilgili yani bunlar ne yerler, ne içerler, bu çocuklarının geleceği nasıl olacak sorusuna hiçbir cevap bulamamışlar. Bugün başta Afrika olmak üzere dünyanın az gelişmiş bölgelerinden Avrupa'ya, Amerika'ya göç hareketi olmasının bir sebebi de odur. Yani Amerika'da bir insan saati 12 dolara iş yapabiliyor. Yani bir insan Amerika'da 5 saat çalıştığında diyelim ki 60 dolar alıyor. Afrika'daki bir insan bir ay çalıştığı zaman ancak o kadar para kazanabiliyor. Ve dolayısıyla da bu dengesizlikten kaynaklanan bir nüfus hareketi söz konusu. Gelelim Türkiye'nin ve Hüdayi Vakfı'nın başta Afrika olmak üzere bütün medeniyet coğrafyamızda ve dünyada yapmış olduğu sofralara göz attığımızda hakikaten kadirşinas bir milletimiz vardır. Dünyanın dört bir köşesinde iftar sofraları açılıyor. Belki bu koronavirüs salgının da hani bazen riskler ve fırsatlar ikiz kardeş gibidir. Bu salgın sürecinde dışarı çıkamadığımız için, toplu iftarlar olmadığı için, belki de lüks şatafatın gırla gittiği, mesela çok büyük paralarla verilen 100 kişiye verdiğiniz iftarla çok rahat Afrika'da 1000 tane yetimin, öksüzün, garibanın karnını doyurabiliyorsunuz, iftar verebiliyorsunuz. Ve bu eve kapanmayı, bu riski, bu virüs riskini fırsata çevirip mesela eskiden Ramazan'da işte eşimize, dostumuza verdiğimiz ikramları, iftarları, onlara harcayacağımız paraları bu tür organizasyonlar vasıtasıyla bir yetimi doyurmayı, bir fakire oruç açtırmayı planlayarak bu tür organizasyonlarda içinde olmanın gerektiğini düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Bu hafta da telefon vasıtasıyla gerçekleştirdik programımızı bu kapanma dolayısıyla. Haftaya yine inşallah bu yolla sizinle medeniyet coğrafyamızdaki yaşananları konuşmaya çalışacağız hocam. Çok teşekkür ediyoruz, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar, teşekkür ediyorum İbrahim Bey.
Evet değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri konuşmaya çalıştık bu haftada. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.